Ayrım 2.
Elbette onları manevi güçler daha çok korumaktadır. Belki her insanın geçirdiği tehlikeli olaylar vardır. İnsan bunları iyi düşünmeli, kendisinin yalnız başıboş bırakılmadığını, ruhsal varlıkların gözetimi altında bulunduğunu bilmeli ve onlardan mahcup olmayacak işler yapmalıdır. 1980 yılı Temmuz ayı başında ailece Ankara'dan Yalova'ya gidiyorduk. Gece saat 12 sularında Yalova'ya 5-7 kilometre mesafedeydik. Çocuk susadı. Kayınbiraderim lokman su almak üzere yolun kenarındaki çeşmeye gitti. Ben arabayı durdurmuştum. Çeşme biraz geride kaldığı için geri gideyim de çocuk o kadar yolu yürümesin dedim. Geri geri gidiyordum fakat yolu görmeden. Meğer tam yolun ortasına, karşıdan gelen arabaların önüne çıkmışım. Birden karşıma sürati yüksek bir kamyon çıktı. Üstüme geliyor, benim kaçmama imkan yok. O da ne yapacağını şaşırdı. Aniden direksiyonu kırarak bizim sağımızdan geçti. Onun ardından başka bir kamyon çıktı. Bu kez de ben ani bir süratle sağa fırlayıverdim. Bu sırada ailece kamyonun altında kalmamız muhakkaktı. Fakat ilahi bir kuvvet birinci kamyonun şoförünü uyardı ve onu sanki bizim üzerimizden sağa attı, bizi kurtardı. Bu Allah'ın bir lütfuydu. O anda Yüce Allah'ın bu ayetini hatırladım. İnsanın önünden ve arkasından izleyicileri vardır. Onu Allah'ın emrinden korurlar. 1982 yılının Şubat ayında Riyad'dan ömre için gittiğimiz Mekke ve Medine'den dönüyorduk. Medine ile Riyad arasındaki yolu yarılamıştı. Benden başka eşim ve kızım Esra'nın bulunduğu arabanın sürati 135-140 kilometreydi. Birden arabanın tekeri rüzgarın asfalta savurduğu kuma değdi ve araba süratle sağa ve sola zikzak yapmaya başladı. Direksiyonu sağa sola ne kadar çevirdiysem arabaya hakim olamadım. Bir yolun sağına bir soluna giren araba birden geriye döndü. Önce sağ şarampola girdi, oradan çıkıp yolu keserek sol şarampola girdi ve tam bir kayanın önünde durdu. Yanımda duran kızım Esra'nın o sırada İhlas suresini okuduğunu duyuyordum. Arkamızdan gelen bir araba vardı. Bizim zikzak yaptığımızı görünce durmuş beklemişti. Onlar da ömreye gelmiş Irak'a dönüyorlarmış. Elhamdülillah âlâ selametik dediler ve kurtuluşumuzun bir mucize olduğunu söylediler. Gerçekten araba zikzak yaparken veya geri dönerken herhangi bir yönden bir araba gelseydi çarpıp ezilirdik. Yahut araba şarampollere girerken devrilseydik veya önümüzdeki kayaya çarpsaydık çok kötü bir sonuca uğrardık. Bizi o halden kurtaran Allah'ın emrindeki ruhani güçlerdi. Allah'a şükrettik. Üniversitede vaktiyle talebem olan şimdi yardımcı doçent doktor Osman Zümrüt de kamyon şoförlüğü yapan Artvinli Kadir isimli bir hemşerisinin yaşadığı olayı nakletti. Bir gece yalnız başıma Yusufeli yakınlarındaki Tortum Baraj Gölü yanından geçerken uyumuşum. Yanı başımda bir kızın oturmakta olduğunu görüyorum. Kulağımdan tutan kızın sağdan git, soldan git gibi komutlarla beni yönlendirdiğini gördüm. Kıza, beni öper misin dedim. Ben meleğim, sana yardım etmek istiyorum. Frene bas, yoksa uçurumdan uçacaksın dedi. Frene basmışım, o sırada kendime geldim. Gerçekten o anda frene basmamış olsaydım uçurumdan uçup parçalanmış olacaktım. Yunus Mucizesi. Bangladeş tayfununda yaşanan ilginç bir olayı Milliyet gazetesinden okuyoruz. Sellerde 150 bin kişinin evsiz kaldığı bildirilirken Bangladeş'te yayınlanan Observer gazetesi ülkenin kuzeyindeki Surma ve Kushira ırmaklarının taştığını haber verdi. Bu arada başkent Dhaka'da hissedilen deprem halk arasında panik yarattı. Yerel yetkililer depremin şiddet ve merkezi konusunda bilgi vermezken can kaybı ve hasara ilişkin kendilerine herhangi bir bilgi ulaştırılmadığını da söyledi. Masal gibi. Bu arada Bangladeş Çevre Bakanı Abdullah El Numan kasırga ile ilgili bilgi verirken mucize türünden bir olayın yaşandığını da duyurdu. El Numan'ın verdiği bilgiye göre 29 Nisan'daki kasırga sırasında bir Yunus, Ukiyak köyünden dalgalara kapılan bir bebeği ağzına alarak 30 kilometre uzaklıktaki Çokoriya köyüne taşıdı. Bebek köydeki balıkçılar tarafından denizden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. İttifak gazetesinin konuya ilişkin haberinde bebeğin adına ve yaşına ilişkin hiçbir bilgi verilmedi. Bangladeş'te anlatılan olayın benzeri bütün kutsal kitaplarda yer alır. Yunus peygamberin de Yunus tarafından kurtarıldığı anlatılır. 12 Mayıs 1991 Milliyet Gazetesi sayfa 12 4. sütun. Şimdi bir de bizzat yaşayanından duyduğum bir olayı anlatmak istiyorum. Erzurum'da şimdi Allah'ın rahmetine göçmüş bulunan Faik Pirimoğlu isimli muhterem bir dostumuz vardı. 1951 yılında bu zatın çok muhterem ve evliyadan olduğuna inanılan kardeşi Ali Rıza Efendi vefat etti. Kardeşinin vefatının üzerinden henüz bir ay geçmeden ziyaretine gittiğimiz Faik Bey bize şunu anlattı. Ağabeyimin gözlüğünü almıştım. Bir iş yaparken gözlük düştü, bir camı kırıldı. Gözlüğün camının kırıldığından kimsenin haberi yoktu. 2 gün sonra yeğenim geldi. Bu gece rüyamda dayımı yani Ali Rıza Efendi'yi gördüm. Bana dedi ki, Faik'e söyle gözlüğümü yaptırsın. Şunu da merhum Faik Bey'den dinlemiştim. Cihan Savaşı'ndan önce Batum'da fırın çalıştırıyordum. Bir gün fırına bir papaz geldi. Uzun sakallı, orta yaşta bir papaz. Haçı da göğsündeydi. O kadar ağlamıştı ki gözlerinden akan yaş yanaklarında iz yapmıştı. Ağlayarak bana, seninle konuşmak istiyorum dedi. Olur dedim. Rahat konuşabilmek için fırının bodrum katına indik. Muhammed nerede dedi. Ben de Hazreti Muhammed'in 571 M tarihinde Mekke'de doğduğunu, 40 yaşında peygamber olduğunu ve kısaca hayatını anlatmaya çalıştım. Bana dedi ki, bana Muhammed gel dedi, sen biliyorsundur diye sana geldim. Meğer sen de onun nerede olduğunu bilmiyorsun. Bana hikaye anlatıyorsun. Yine ağlayarak çıkıp gitti. Bir de bizzat kendi gördüğüm iki rüyayı anlatmak istiyorum. 1973 yılında Bağdat'taydım. Yanımda yine İlahiyat Fakültesinden bir arkadaş da vardı. Bu arkadaş 2 ay sonra bir imkan bulup Kuveyt'e gitti. Benim de içimde yalnız kalışımın tesiriyle bir sıkıntı başladı. Keşke ben de gitseydim diye üzülüp duruyordum. 1-2 gün böyle düşündükten sonra bir akşam yatsıya kılıp sıkıntıyla yatağa girdim. Henüz uykuya dalmıştım ki birden kalbimin içinden çok muhterem merhum hocam Hacı Muharrem Efendi çıkıp göğsümün üstünde duruverdi. Oraya gitmenin senin hakkında hayırlı olacağını nereden biliyorsun dedi. Sen burada mısın Hacı Baba dedim ve uyandım. Sabaha kadar içimde bir genişlik, gönlümde olağanüstü bir sevinç duydum ve sıkıntılar içimden gitti. Gerçekten daha sonra Kuveyt'e gitmeyişimin benim için hayırlı olduğunu anladım. 1 Mart 1976 tarihinde merhum babam, ondan 2 yıl kadar sonra da annem Allah'ın rahmetine kavuştu. Her gün bir cüz Kur'an okuyup babamın ve geçmişlerimizin ruhlarına bağışlardım. Bir gece uykuda şöyle gördüm. Köyümüzün caminin alt tarafında babam bir bahçe sebze yetiştirmiş, annem de hemen onun altında bir bahçe ve sebze yetiştirmiş. Annemin sebze bahçesi daha küçük ama sebzeleri daha yeşil, daha gelişik. Babamın sebze bahçesi daha büyük fakat sebzelerinin suya çok ihtiyacı var. Sebzeler neredeyse sararmaya yüz tutmuş. Ben de önce annemin bahçesine, sonra babamın bahçesine su veriyormuşum. Babam bana dedi ki, oğlum, bak benim bahçemin, ağaçlarımın suya çok ihtiyacı var. Benim bahçem büyük. Sense önce annenin bahçesine suyu bağlıyorsun. Suyu önce benim bahçeme bağla. Ben bu rüyayı okuduğum Kur'an'ın sevabını önce annemin, sonra babamın ruhuna bağışladığıma yordu. Ondan sonra önce babamın, sonra annemin ruhuna bağışlamaya başladım. Buraya kadar anlattığımız olaylar bizzat gördüğümüz yahut son derece doğru, güvenilir, yüksek karakter sahibi insanlardan duyduğumuz olaylardır. Ruh çağırma meclislerine gidenler vardır. Ben gitmedim ama giden dostlarımın anlatımına dayanarak söylüyorum. Bu seanslarda bazen masalar havaya kalkıyor, sandalyeler yürüyor, fincanlar hareket ediyor. Oturanlardan hiçbirinin eli değmediği halde masalar nasıl kalkar, sandalyeler nasıl yürür, fincanlar nasıl hareket eder? Siz bunları küçücük aklınızla izah edemiyorsunuz diye inkar mı edeceksiniz? İnkar etseniz ne çıkar? Olay herkesin gözü önünde cereyan ediyor. Akrep nasıl ısırmıyor veya akrebin zehri hiçbir ilaç kullanılmadan nasıl dışarıya katılıyor? Akrep ısıran yere konan yalın hatta eski bir bıçak nasıl akrebin zehrini etkisiz yapıyor? Barış Manço'nun geçen yıl yapmış olduğu programı hatırlarsınız. Afrika'dan getirtilmiş olan çok kalın bir ağacın içine açıkça Bismillahirrahmanirrahim yazılmıştı. Ağacın kendi doğal gelişimi ta 70 santim derinliğine kadar bu yazıyı işlemişti. Bunu akılla izah edemeyen kişiler inkar edebilirler ama bu işin uzmanı bilim adamları verdikleri raporla bunun dışarıdan bir etkiyle değil, ağacın doğal gelişimiyle oluştuğunu belirtmişlerdi. Şimdi de Mustafa Doğan Tanju'nun Canlılar Alemindeki İlahi Hikmetler adlı eserinden bir olayı okuyalım. Brindle adlı bir gemi 1871 yılının bulutsuz ve sakin bir gününde Amerika'nın Boston limanından hareket ederek heyecansız ve rahat bir yolculukla Yeni Zelanda sularına kadar geliyor. Yoluna devamla Pelorus Boğazı'na girdiğinde kaptan dahil bütün mürettebatı bir düşünce ve korku alıyor. Çünkü bu boğaz hiç tahmin edilemeyen yerlerde aniden gemilerin yolu üzerine çıkıveren büyük kayalar sebebiyle son derece tehlikeliydi. Ayrıca havanın bozup kesif bir sisin de bastırması sebebiyle Brindle'ın her an kayalıklara bindirmesi işten bile değildi. Gemi süvarisiyle ikinci kaptanı küpeşteye dayanmış endişe ve korku içinde bu mevzu hararetle görüşürlerken biraz ileride geminin ön tarafında suların karıştığını ve beyaz köpüklü dalgaların arasından bir yunus balığının aniden çıktığını gördüler. Bu takriben 4 metre uzunluğunda gözüken canlı güzel ve beyaz bir hayvandı. Beyaz yunus balığı teknenin burun tarafının hemen önünde daireler çizerek yüzdükten sonra birdenbire ileriye muayyen bir istikamete doğru yüzmeye başladı. Balık birinci ve ikinci kaptanla konuşamıyordu ama sanki onlara hiç endişe etmeden beni takip ediniz. En ufacık bir kayaya dahi çarpmadan sizi salimen bu tehlikeli boğazdan çıkaracağım diyor gibiydi. Süvariyle ikinci kaptan korku ve çaresizlik içinde kıvranırlarken içlerinden gelen bu sese teslim olarak yunus balığının peşini takip etmeye başladılar. Tarifi imkansız garip bir his bu iki usta gemiciye beyaz yunus balığının yardımıyla tehlikeli bölgeden kurtulacaklarının müjdesini veriyordu. Gerçekten esrarengiz balığın peşini bırakmayıp gittiği yöne aynen takip eden bir Brindle gemisi kısa bir müddet sonra tehlikeli kayalıkları tamamen arkasında bıraktı. Biraz sonra da beyaz yunus bir daha çıkmamak üzere sulara dalarak gözden kayboldu. Brindle yoluna devamla Sydney limanına varınca gemiciler başlarından geçen inanılması biraz müşkül ve garip olayı oradaki arkadaşlarına bütün teferruatıyla anlatmaktan geri kalmadılar. Bu tarihten sonra Pelorus Jack adı verilen beyaz yunus balığının varlığı kısa zamanda o bölgede herkes tarafından duyulmuştu. İnsanları gönülden seven bu yunus balığı sadık bir türbedar gibi Pelorus boğazının başında bekleyerek 40 yıla yakın bir zaman fahri kılavuzluk görevine bıkıp usanmadan fasılasız devam etti. Neticede binlerce yük ve yolcu gemisi mahir kılavuz sayesinde herhangi bir kayaya çarpmadan salimen yollarına devam edebildiler. Pelorus Jack birçok deniz facialarını önlemiş oldu. Hayvanın insanlığa yaptığı bu büyük hizmetin sebebini kimse bilmiyordu. Pelorus Jack boğaza gelen gemileri görünce çok seviniyor, hemen yanlarına sokulup beyaz köpükler içinden birdenbire suyun yüzüne sıçrıyor, oynuyor, hatta bazen neşe içinde başını teknelere sürttüğü bile oluyordu. Nihayet 1903 senesi gelmişti. Bu yılda Penguin adında bir şirep dümenini kırmış bu tehlikeli boğaza doğru yaklaşıyordu. Pelorus Jack ise her zamanki gibi kutsal bildiği vazifesinin başındaydı. Şilebi görünce sevinçle yanına yaklaştı. Suları yararak evvela birkaç daire çizdi, sonra da ileriye doğru atıldı. O andan itibaren geminin kaptanı selametle boğazdan geçebilmek için Jack'i dikkatle takibe başlamıştı. Bu gemideki yolcular arasında karanlık ruhlu sarhoş bir adam da bulunuyordu. Geminin önünde sulara dalıp neşeli yüzen beyaz bir yunus balığını görünce pek hoşuna gitti. Kaşla göz arasında belindeki tabancasını çekerek işte arayıp da bulamadığım çok güzel bir hedef deyip o anda tetiğe dokundu. Sarhoşun tabancasından çıkan kurşun Pelorus Jack'in başının yan tarafına rastlamıştı. Hassas hayvan evvela sersemler gibi oldu, biraz sonra da arkasında uzun kırmızı bir iz bırakarak suların derinliklerinde doğru dalıp gözden kayboldu. Hayvanın yıllar boyu bıkıp usanmadan insanlığa yaptığı çok değerli hizmetin karşılığı, şuuru bozuk sarhoş bir adam tarafından beynine sıkılan hain bir kurşun olmuştu. Pelorus Jack o günden sonra 2 hafta müddetçe hiçbir yerde görülmedi. Herkes aldığı ağır yara sonucunda öldüğüne inanmaya başladı. Derken bir sabah Pacific Dawn ismindeki bir geminin yolcuları hayatını insanlığın hizmetine adamış beyaz Yunus'u karşılarında gördüler. Haber bir anda her tarafa yayıldı. Jack'in ölmemesi bütün denizcileri büyük bir sevince boğmuştu. Asil hayvan kendisine sıkılan kurşunu unutmuş, sanki hiçbir şey olmamış gibi yine gemileri görünce sevinçle ileriye doğru atılıyor, denizde takla atıyor, başını teknelere sürtüyor ve pürneşe vazifesine devam ediyordu. Bütün gemiciler aynı veya benzeri bir hadisenin tekrarından endişe ediyorlardı. Hatta bu endişe şahısları dahi aşıp hükümete kadar intikal etti ve Yeni Zelanda hükümeti bu iyiliksever hayvanın korunması için tedbirler almakta gecikmedi. Günler birbirini kovalıyordu. Aradan 2 yıl geçmiş, 1905 yılının başlarına gelinmişti. İşte bu tarihte Penguin adlı şirep tekrar Pelorus Boğazı'nın ağzına gelmiş, tehlikeli geçitte seyrediyordu. Gemideki mürettebat ve yolcuların hepsi merakla sağa sola bakındıkları halde bir türlü beyaz Yunus'u göremediler. Hava hayli sertleşmişti. Kuvvetli rüzgar gemiyi önüne katmış sürüklüyor, kayaların yerlerini iyi bilmeyen kaptan hangi istikamete dümen kıracağını bir türlü kestiremiyordu. Kaderini terk edilmiş bir şekilde yol alan Penguin çok geçmeden tehlikeli kayalara bindirerek tüyler ürpertici bir çatırdığıyla azgın dalgaların arasına gömülüp gitti. Bu hadisenin üzerinden ancak 1 ila 2 gün geçmişti ki Saturn Star adlı bir gemi Polaris Boğazı'na doğru yanaşmaya başlayınca beyaz Yunus'u kendisini bekler bir şekilde karşısında hazır buldu ve onun kılavuzluğu sayesinde tehlikeli bölgeden salimen geçti. Artık hadise gün ışığına kavuşmuştu. Aradan 2 sene gibi uzun bir müddet geçtiği halde canına kastedip kendisine kurşun sıkılan gemiyi Polaris Jack hiçbir zaman unutmamıştı. Halbuki su içinde bulunan bir balık için bütün gemiler hemen hemen aynı şekilde görünür. Böyle olduğu halde aralarındaki ufacık farklardan bir geminin tefriki ve bu geminin hususiyetlerinin 2 sene gibi uzun müddetle hafızada tutulması bir balık için çok zor ve hatta imkansız görülen bir hadiseydi. Fakat her şeye kadir olup her şeye gücü yeten Yüce Mevla Polaris Jack gibi asil bir hayvana bu üstün kabiliyetleri ihsan etmişti. Bu hadisede bir meseleye daha temas etmek icap etmektedir. Polaris Jack kendisinin ölümünü kasteden bir gemiyi pekala arkasına takıp tehlikeli kayaların üzerine götürebilir ve Penguin'i rahatça batırabilirdi. Gönlü şefkatle dolu hassas hayvan bunu da yapmıyor, sadece sen 2 sene önce beni yok yere öldürecektin, ben şimdi seni tanıdım, sana kırgınım ve maalesef yol göstermeyeceğim, kendi başının çaresine bak der gibi gemiye hiç görünmeyip küskün küskün denizin altından başka bir istikamete doğru yüzüyor. Bir insan olduğumuz halde fıtratımızda vardır, bize bir tokat atana biz 2 tokat atmak suretiyle cevap vermek isteriz. Polaris Jack ise bir hayvan olduğu halde kendisini öldürmek kastıyla hiç acımadan kurşun sıkan kimselere en ufak bir kötülükte dahi bulunmamıştı. Fakat ilahi bir tecelli vuku bulup gemi aynı gün kayalara bindirip kendi kendine batmıştı. Polaris Jack'in fahri kılavuzluk görevi 1912 yılına kadar fasılasız devam etti. Bu tarihte o bölgeye yabancı bir balina filosu gelmişti. Filonun gelişinden sonra bir daha Polaris Jack'i gören olmadı. Gemiciler hiçbir vakit unutamadıkları beyaz Yunus'u aylarca aradıkları halde bulmak değil, en ufak bir izine dahi rastlayamadılar. Kıymetli hayvan belki de adi bir balık gibi zıpkınlanarak öldürülmüştü. Merhamet, şefkat ve iyiliğin el ele verip tabiatını meydana getirdiği eşsiz Yunus esrarlı bir şekilde birdenbire kaybolmuştu. İşte Allahu Teala'nın kudret ve kemali sınır tanımaz. Hududu yoktur. Aklımızın dahi kabulde zorluk çekeceği sayısız meziyet ve hikmetleri sinesinde toplayan mahlukatı bir çırpıda yaratır. Sonra da bu değerli hayvancıkları eşrefi mahluk olan insanlara hizmetkar kılar. Canlılar Alemindeki İlahi Hikmetler sayfa 33-37 1976. Bu tür olayların sayısını çoğaltabiliriz ama fazla uzatmaya gerek yok. Bu kadarı da bizim aklımızın çözemeyeceği olağanüstü olayların, mucizelerin varlığını kanıtlamaya yeter. Şimdi sıradan insanlarda böyle olağanüstü şeyler görülür de peygamberlerde görülmez mi? Kur'an'ın nasıl bir mucize olduğunu biraz ileride göreceğiz. onun eski peygamberlerden anlattığı mucizeleri de kabul etmek zorundayız. Kur'an'ın sadece tek bir ayeti kendisinin Allah'tan geldiğini kanıtlamaya yeter. 34. Ayın yarılması meselesi. Kitabının 263-268. sayfalarında Turan Dursun, benim yazdığım bir mektuptan söz ediyor. 2000'e doğru dergisinin 11 Mart 1990 tarihli ve 11 sayılı nüshasında yayınladığı ayın yarılması ile ilgili ayeti ele alarak, Kur'an'da bilim dışı şeyler bulunduğunu iddia eden yazısı üzerine bir cevap hazırlayıp dergiye gönderdim. Kendine değil, dergi yöneticileri mektubumu aynen neşredecekleri yerde Turan Dursun'a vermişler. O da yazımı istediği biçime sokup yayınlamış. Bununla da yetinmemiş, kırpıp kuşa çevirdiği yazımı kitabına da koymuş ve adeti uyarınca demagoji yapmış. Kur'an'da geleceğe ait olayların geçmiş zaman kipiyle anlatıldığı yerler bulunduğunu kabul etmekle beraber, ayın yarılması olayında bunun mümkün olmadığını hiçbir kanıta dayanmadan iddia ederek çelişkiye düşmüş. Yazısının sonunda da yükseklerden atarak beni tartışmaya çağırmış. Biz her zaman ve her yerde tartışmaya hazırız. Bilimsel zeminde olmak şartıyla ama bildiğim kadarıyla henüz salt bilimsel zemine kavuşamamışız. Sağcımız da demagoji yapıyor, solcumuz da. Dindarımız da, din aleyhtarımız da demagoji yapıyor. Birilerine şöhret ve tiraj sağlamak amacında başka bir gayesi olmayan ön yargılı tartışmalardan uzak dururuz. Eğer Turan Dursun hayatında bilimsel bir tartışma ortamı hazırlayıp tarafsız jürilerin huzurunda yapılacak bir tartışmaya beni çağırmış olsaydı, kendisinin resmi tahsiline bakmadan bu tartışmaya katılırdım. Bana göre önemli olan diploma değil, bilgidir. Çok diplomalı cahil var ama ne böyle bir zemin hazırlandı ne de bana bir davetiye gönderildi. Sadece kuru bir iddia, gösteriş, övünme. Kim hazırlayacaktı bu ortamı? Kim düzenleyecekti bu paneli? Tartışmanın jürilerini kim belirleyecekti? Turan Dursun bizi Kur'an'ı kurtarmak üzere kuyruğa girenlerden sayıyor. İkinci kitap sayfa 236. Ona göre biz Kur'an'ı kurtarma çabası içindeyiz. Evet, biz Kur'an'ın savunucusuyuz ama onu kurtarmak bizim haddimize düşmez. O kendisini koruyacak gücü kendi içinde taşımaktadır. Şimdi biz Turan Dursun'un iddiasına cevap olarak yazıp dergiye göndermiş olduğumuz yazıyı kaydedelim. Kur'an-ı Kerim hakkında ulu orta konuşulamaz. Profesör Doktor Süleyman Ateş. 2000'e doğru dergisinin 11 Mart 1990 sayısında Turan Dursun imzasıyla çıkan bir yazıda, Kur'an'da ayın bir mucize olarak ikiye bölündüğünün söylendiği, gerçekte böyle bir şeyin olamayacağı, bu ifadesiyle Kur'an'ın bilime ters düştüğü anlatılıyor. Ömrünü Kur'an'la geçirmiş bir insan olarak bu sathı yorumu düzeltme ihtiyacını duydum. Önce şunu kesinlikle belirteyim ki, Kur'an'ın kendi orijinal vahyinde bilime ters düşen hiçbir şey yoktur. Amerikalı embriyolog Profesör Katie Elmore, The Developing Human adlı eserinde, embriyoloji konusunda ortaçağ içinde dikkate değer bilimsel bir şey söylenmemiştir ancak, Kur'an'ın bu konuda söyledikleri modern embriyolojiye uygun düşmektedir diyor ve çocuğun anne karnındaki gelişimini gösteren şekillerle Kur'an'ın söylediklerini karşılaştırarak hayretlerini belirtiyor. Şimdi bir Hristiyan bilim adamını hayrete düşüren Kur'an nasıl olur da kendi devrinde olmamış bir şeyi olmuş bir mucize göstererek ilme ters düşer? Kur'an böyle bir şey söylememiştir ama çürük rivayetleri gerçek sanan yorumcular, Kur'an'ı o rivayetlere göre yorumlayıp hataya düşmüşlerdir. İşin gerçeği şöyledir.